Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesi Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Temmuz 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Murat Kaya'nın kaleme aldığı Tevekkül ve Teslimiyetin Simgesi Hazreti Hacer başlıklı yazıyı sunuyoruz. Hazreti İbrahim'in Sare validemizden çocuğu olmamıştı. Yaşları da hayli ilerliyordu. Hazreti Sare, zalim Mısır melikinin kendisine hediye ettiği cariyesi Hacer'i azat edip Hazreti İbrahim'le evlendirdi. Bu evlilikten Hazreti İsmail dünyaya geldi. Bununla birlikte kumalar arasındaki kıskançlık da yüz gösterdi. Allah Teala Hazreti İbrahim'e hanımı Hacer'le süt emmekte olan İsmail'i Belde-i Haram'a götürmesini vahyetti. İbrahim Aleyhisselam da Allah'ın emrine uyarak derhal yola çıktı. Onları bugün Mekke'nin olduğu yere getirip büyük bir ağacın altına bıraktı. Yanlarına içi hurma dolu bir dağarcıkla su dolu bir kırba bıraktı ve geri döndü. Hacer validemiz arkasından koşarak, "Ey İbrahim, hiçbir insanın ve eşyanın olmadığı bu vadiye bizi bırakıp da nereye gidiyorsun?" dedi. Cevap yoktu. Sorusunu birkaç defa tekrar etti ama İbrahim Aleyhisselam dönüp bakmıyordu. En sonunda, "Bunu sana Allah mı emretti?" diye sorunca, "Evet" cevabını aldı. Bunun üzerine, "Öyleyse o bizi yalnız bırakmaz" dedi ve döndü. Diğer rivayette Hacer validemiz, "Bizi kime bırakıyorsun?" deyince İbrahim Aleyhisselam, "Allah'a" demiş, o da "Allah'tan razı oldum" diyerek geri dönmüştür. İbrahim Aleyhisselam Seniyye tepesini aşıp gözden kaybolunca yüzünü beyte dönerek şöyle yalvardı. "Ey Rabbimiz, ben zürriyetimden bir kısmını senin kutsal evinin yanında tarıma elverişli olmayan bir vadiye yerleştirdim. Bunu yaptım ki Rabbim namazı kılsınlar, insanların bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve çeşitli ürünlerden onlara rızık ver ki şükretsinler. Hayvan yok, ekin yok, arkadaş yok, yiyecek yok, içecek yok, etrafında hiçbir şey yoktu. Hazreti Hacer oğlunu emziriyor ve yanındaki sudan içiyordu. Bir müddet sonra erzakları bitti. Açlık ve susuzluktan kıvranmaya başladılar. Anne yüreği yavrusuna dayanamıyordu. Onun acı halini görmemek için yanından uzaklaştı. Bir çare bulabilme ümidiyle en yakınındaki Safa tepesine çıktı. Kimseyi görebilir miyim diye etrafına bakındı. Oradan hızla inerek Merve tepesine çıktı. Büyük bir çaresizlik ve telaş içinde koşuyordu. Orada da etrafa bakındı ancak yine kimseyi göremedi. İki tepe arasında gidip geliyordu. Kalbi hep yavrusundaydı. Arada bir ona da uğruyor, can çekiştiğini gördükçe yanında duramıyor, daha bir gayretle koşuyordu. 7 defa böyle gidip geldi. En son Merve tepesine vardığında bir ses işitti ve kendi kendine "Sus!" dedi. Sonra dikkatle dinledi, sesi tekrar işitti. "Sesini duyurdun, imkanın varsa yardım et" dedi. Bir de baktı ki Zemzem kuyusunun olduğu yerde Cibril Aleyhisselam topuğuyla yeri kazıyor. Birden su kaynamaya başladı. Hacer validemiz dehşete düştü. Hemen suyun çıktığı yeri kazarak etrafını havuz gibi çevirmeye başladı. Avucuyla su alarak kırbasına dolduruyordu. O avuçladıkça altından su kaynıyordu. Hemen ondan içti ve yavrusunu emzirdi. Melek, "Sakın helak oluruz diye korkmayın. İşte şurası Beytullah'ın yeri. O beyti şu çocukla babası yapacak. Allah Celle Celaluhu bu beytin ehlini zayi etmez" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. "Allah İsmail'in annesi Hacer'e rahmet eylesin. Eğer o Zemzem'i kendi haline bırakıp etrafını çevirmeseydi, o şimdi bir akarsu olurdu." Zemzem muazzam bir itaat, tevekkül, sabır ve gayretin semeresi olarak fışkırmıştı. Bu sebeple kıyamete kadar ümmete şifa olarak devam edecek bir mucize oldu. zemzem içerken Hazreti Hacer'in bu vasıflarını düşünmek gerekir. Ana oğul kurak ve ıssız vadide hayatlarına devam ediyorlardı. Zemzem hem yiyecekleri hem de içecekleriydi. Su içmeye gelen kuşlarla dost olmuşlardı. O günlerde Cürhüm kabilesinden bir grup oradan geçerken Mekke'nin alt tarafında konakladılar. Bir yerin etrafından dönüp duran kuşları gördüler. Bu kuşlar bir su etrafında dönüyor ama bildiğimiz kadarıyla bu vadide su yoktu dediler. Bir veya iki kişiyi gönderdiler. Orada suyun çıktığını öğrenince Zemzem'in yanında oturan Hacer validemize geldiler. Yanına yerleşmemize izin verir misin dediler. O da olur. Ancak suda bir hak iddia etmeyeceksiniz dedi. Cürhümiler de kabilelerini getirip oraya yerleştiler. Hacer validemiz hem Allah'ın kullarına iyilik etmek istiyor hem de ünsiyet kuracağı bir insan arıyordu. İsmail aleyhisselam 7 yaşına geldiğinde Hazreti İbrahim bir rüya gördü. Oğlu İsmail'i kurban ediyordu. Rüyanın hak olduğuna kanaat getirince annesinin yanında duran İsmail'in elinden tutarak Rabbinin emrini yerine getirmek için yürüdü. Şeytan onu Hakk'a itaatten vazgeçirmeye çalıştı ancak başaramadı. Bu sefer Hacer validemizin yanına geldi. İbrahim oğlunu nereye götürüyor biliyor musun? Dedi. O da bir işi varmış cevabını verdi. Şeytan hayır onu kesmek istiyor dedi. Hacer validemiz sen hiçbir babanın oğlunu kestiğini gördün mü? Dedi. Şeytan o Allah'ın bunu kendisine emrettiğini söylüyor dedi. Hacer o zaman Allah'a itaat ederek ne güzel bir şey yapmış dedi. Şeytan bu sefer Hazreti İsmail'e koştu, ondan da aynı cevabı aldı. Hacer validemizin tevekkülünü ve Allah'a itaatini düşünelim. Sadece Allah'a güvenerek ıssız bir çölün ortasında ikamet etmeye razı oldu. Kendisi korunmaya muhtaçken bir de yanında yavrusu vardı. Allah'a iman ve güveni o kadar kuvvetliydi ki hiçbir şeyden korkmuyordu. Ne düşman, ne açlık, ne susuzluk, ne yırtıcı hayvan. Ona bu imanı kim kazandırmıştı? Hiç şüphesiz Hazreti İbrahim'in son derece açık ve tesirli anlatımının bunda katkısı büyüktü. Sonra kocası geldi ve biricik oğlunu Allah'a kurban edeceğini söyledi. O hiç tereddüt etmeden Allah emrediyorsa itaat ederiz dedi. Ben bu yavrumu ne çilelerle büyüttüm, çölde yalnız başıma neler çektim demedi. Bu da Allah'a muhabbet ve teslimiyetin zirvesiydi. O, nefsinin arzu ve isteklerini hiçbir zaman Allah'ın rızasının önüne geçirmedi. Allah Teala Hazreti Hacer'in kendisine itaatinden, bu uğurda gösterdiği sabır ve gayretinden öylesine razı olmuş ki, onun hatırasını ebedileştirdi. Yaptığı fiilleri kıyamete kadar bütün müminlere tekrarlatıyor. Hazreti Hacer gibi koşmayan, onun gibi şeytanı taşlamayan kimseye Allah'ın lütuf ve ihsanı gelmiyor. Onun hac ve umresi kabul olmuyor. Herkes onun zemzemini içmeye koşuyor. Şunu unutmayalım ki büyük lütuflar büyük imtihanlardan sonra gelir. Allah Teala kulunu çaresiz bırakmaz. Bazen imtihan için iyice sıkar ama sonunda en güzel şekilde imdadına yetişir. Yeter ki kalbimizi ondan ayırmayalım. Allah Hacer validemizi cariyelikten alıp peygamber hanımı ve peygamber anası makamına yükseltti. Hatırası bütün ümmet tarafından canlandırılan dasitani bir şahsiyet haline getirdi. Mekke'nin teşekkülünde onun sabır, sadakat ve muhabbetinin büyük bir payı vardır. O nice fedakarlıklarla Mekke'yi imar etti. 90 yaşında vefat edince de Mekke'nin merkezine, hatta alemin kalbine Hicri İsmail'e defnedildi. Orada her gün sayısız dua alıyor. İbadet ve zikrin manevi havasının en kesif olduğu yerde bereket yağmurunun altında bulunuyor. Resulullah Efendimiz onun hatırını gözeterek ashabına şu talimatı vermiştir. Siz Mısır'ı fethedeceksiniz. Oranın parasına kırat denir. Orayı fethettiğinizde halkına iyi davranın. Çünkü onlarla ahdimiz ve akrabalığımız vardır. Sıhriyet bağımız vardır. Akrabalık, Hacer validemizin, sıhriyette Mariye validemizin Mısırlı olması sebebiyledir. Değerli dinleyenler, Murat Kaya'nın kaleme aldığı Tevekkül ve Teslimiyetin Simgesi Hazreti Hacer başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak Sesli Dergi'de Genç Dergisi'nin Temmuz 2020 sayısında. Bir başka yazıyla devam ediyoruz. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Zehirli Hançer başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. O Celle Celaluhu, alemlerin Rabbi Allah ki her şeyi nasıl bir nizamda, nasıl bir dengede yaratmış. Benim diyen insan ömrünü adassa, onun yarattıklarında, koyduğu sistemde, işleyişte zerre kadar bir kusur, bir eksiklik bulamaz. Mevsimlerde, yeryüzü şekillerinde, hayvanlarda, bitkilerde, havada, denizde, karada öylesine müthiş bir düzen var ki insanın aklı henüz bunlara erebilmiş değilken dünyanın da içerisinde olduğu o sonsuz mekan olan uzaydaki tüm aksiyon ve nizam zaten hepten büyüleyici. Yaratılmışlar adına kainatın özeti diyebileceğimiz insan da dünyanın sonuna kadar çözümlenmeye çalışılsa yine de halen keşfedilemeyen harikuladelikleri kalacak kadar özel, güzel ve sırlarla dolu. Diğer birçok canlı gibi insanları da erkek ve kadın olarak farklı cinsiyetlerde yaratan Allah, onlara yaratılış özelliklerine ve vasıflarına göre vazifeler vermiş ve alemdeki nizamın düşkünlüğünü de kadın ve erkek birlikteliğinden müteşekkil olan aileye bağlamış. Çok özel istisnalar hariç, erkeği evin dışında, kadını evin içinde konuşlandıran Rabbimiz, bu düzenin birbirine karışmaması için de gönderdiği peygamber, din ve kitaplar üzerinden kullarına hem kılavuzluk etmiş hem de ikazlarda bulunmuş. Günümüz dünyasında şimdi ortalık hayli karışık. Mevcut dünya düzeni, teknik, ekonomik, siyasi, stratejik gelişmeler insanların düşüncelerini de hayli etkiliyor. İçlerinde kendim de olmakla beraber idrak sahibi olduğunu düşündüğüm onca kişi hatta kurum son zamanlarda kadınlara olan özel ayrımcılık, cinsiyet eşitliği hatta sapıklıklara meydan veren kimi proje ve çalışmalara karşı oldukça muhteriz ve öfkeli. Ama burada önemli bir husus var. Bu kişiler neredeyse %100 erkeklerden oluşuyor. Çok nadir de olsa bir iki kadın dışında öyle görüyorum ki bu konuda kadınlar belki de biz erkeklerin yanında çok sessiz. Kendi içlerinde ne durumdalar bilmiyorum ama özellikle kadınlara sunulan ayrıcalıklar hususunda tahminimi buraya yazmaktan da çekinmiyor değilim. Göz ardı etmememiz ve üzerinde çok dikkatli olmamız gereken hususlar var. Bunlardan biri, erkeklerin gerçekten hissede hissede ve ilahi huzurda hesap veriyormuşçasına hanımlarına karşı ne tür bir hayat yaşadıkları ve onlara davranış yöntemlerini başlarını ellerinin arasına alarak iyice bir tefekkür etmeleri gerekiyor. Biz erkeklerin, özellikle Resulullah Efendimiz ve bu konuda örnek şahsiyetlerin hayatlarıyla kendi hayatlarımızı kıyasladığımızda ne vaziyette olduğumuzu idrak etmemiz gerekiyor. Hanımına karşı ne durumdasın? Belki de zalimsin, kendini hiç öyle görmüyor, zannetmiyorsun kardeşim. O sana göre bedenen zayıf yaratılmış zavallı da ya sana bir şey diyemiyor ya da diyorsa da onu bir şekilde bastırıyorsun. Erkeklerin kendi muhasebesini firesiz ya da en az problemle tamamladıklarında artık kadınlara yönelik kimi hususları değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bir başka husus da şu, Malum, dünyada şer odakları diye tabir edilen bir güruh var. Bunlar geçtiğimiz onlarca yıl çalıştılar, halen de çalışıyorlar. Dünyada kadını olabildiğince evinden çıkardılar, hatta maalesef piyasaya arz ettiler. Bunun arkasından da sanki kadın üzerinden emellerine ulaşmayı geride bırakmış gibi aynı ritimde cinsiyetleri birbirine karıştırarak, ahlaksızlığı olabildiğince yaygınlaştırarak Allah'a ve onun düzenine meydan okuyorlar. Bunu da hanımların iyi okuması, iyi algılaması gerekiyor. Ekonomik özgürlüğü elde etme ve sözüm ona erkek hükümranlığına hayır basitliğinde düşünmeyip, onların da ellerinin arasına başlarını alıp Allah ve Resulünün söylediklerine göre hareket etmeleri gerekiyor. Küfür, kafir hep bir zayıf nokta arıyor. Bu dönemde onu da maalesef bu konular üzerinden buldu ve zehirli hançeri ciğerimizin, kalbimizin her zerresine değmesi için bedenimizde çevirdikçe çeviriyor. Buna başta devleti idare edenlerin, sonra da aziz insanımızın dikkat kesilmesi gerekiyor. Hanım kardeşim, sakla kendini. Sen özelsin, değerlisin, ortalık yerde bulunamazsın. En zor durumda gölgesine sığınacağın o adamı önemse. Erkek kardeşim, ne ortamından çekin ne de nefsine, dürtülerine yenil. Seni doğuran veya evladını dünyaya getiren, getirecek olan hanımefendi azizedir. Allah'ın önemsediği bir varlıktır. Unutma. Halit Yasir Özoğlu'nun kaleme aldığı Zehirli Hançer başlıklı yazıyı paylaştık değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla nokta koyacağız bu akşam da birlikteliğimize. Ayşe Yazıcılar imzalı Dünyanın En Anlamlı Saçması başlıklı yazıyı paylaşalım şimdi de. Az rastlanır zevkleri olan bir öğretmen arkadaşım Ekim ayında begonya çiçeği hediye etmişti. Yeşili, körpeli, yeniden varoluşu, cıvıltılarıyla insanın içini kıpır kıpır eden ilkbaharın müjdecisi Nisan ayı geldiğinde çok güzel çiçeklenmekle beraber sağında solunda farklı yeşillikler belirdi. Başta saksıda kuru kalabalık yapan otlardan zannettim. Begonyalara tahsis ettiğim toprağın enerjisini çalmaması için bir hamlede kökünden koparıverecektim. Sonra kendilerini ifade edebilir düzeye gelmeleri için bir şansı hak ediyorlar diye düşündüm. Biraz büyüdüğünde birisinin sardunya olduğunu anladım. Hani o yazın güneşin bağrında, kışın karın ayasında, pencere önü ya da balkon kenarında, koridor köşesi yahut merdiven altında siz onun varlığını unutmuş olsanız bile hayata tutunacak bir sebep bulan sardunyalar. Kırbaçlasanız dahi küsmeyen, ayağa kalkan ve gülümseyen, azıcık ilgi gösterdiğinizde kendini ortanca zannederek coşan sardunyalar. Arkadaşa diğer ikisinin hangi bitki olduğunu anlayamadığımı söyledim. Kara hindibağ olabilir dedi. Şaka yapıyor zannettim. Fotoğrafını gönderdim. Kara hindibağmış. Hani o şifalı bitkiler listesinde her daim top 10'da bulunan kara hindibağ. Diğeri de hurmaymış. Bildiğimiz hurma. Anladım ki arkadaşım bana sürprizlerle dolu bir bitki ikramında bulunmuş. Bu konuyu konuşurken, ben öyle toprağa hep bir şeylerin tohumunu bırakırım kargalar gibi, cevizi gömüp sonra unutuyorum dedi gülerek. Sanki her sabah kahvaltıya çay demlemekten bahsediyormuş gibi. Yaptığı anlık ve rastgele bir iş olsa dikkatimi bu denli çekmezdim. Ama bunu bilinçli bir tercihle hayat tarzı haline getirmiş olması çok etkileyici geldi. Düşünsenize. Bir insanın en sıradan davranışlarından birisi yarını ne olacak, çiçeklerini görecek miyim, dallarının altında gölgelenecek miyim diye düşünmeden toprağa tohum saçması. Dünyanın en anlamlı saçması. Çekirdek çöp değildir diyerek yediğimiz meyvelerin çekirdeklerini toprağa bırakıyoruz. Fakat itiraf edelim, bu genelde parkta, mesire alanında, piknik havasındayken kolayımıza geldiği için yaptığımız bir çevrecilik oluyor. bana ne faydası olur diye düşünmeden, saksı ya da geniş bahçeler demeden, maksat yeşillik olsun diyerek kainata bir katma değer sunmak çok küçük ve etkisiz görünse de, bunu yapan kişinin iyi niyeti, üretkenliği, vericiliği gibi özellikleri hakkında pek çok mesaj veriyor. Bu da tabiata getirileri yanında insanlık adına umutlanmak için kıymetli bir sebep oluyor. Toprağın altına ve üstüne dair nice muhabbetler ettiğimiz kıymetli arkadaşım bu vakitten sonra benim için "Tohum saç, bitmezse toprak utansın" mısrağının ete kemiğe bürünmüş hali oldu aynı zamanda. Necip Fazıl, "Utansın" isimli bu şiirinde gerçek anlamda bir tohumun toprakla buluşmasından ziyade iyiliği, güzelliği, merhameti, yardımseverliği, fedakarlığı, cesareti, ilmi, inancı ve daha kim bilir ne çok kadim değerimizi kastediyordur. Şiirin derinliğini sati bir manaya hamletmek değil elbette niyetim. Dikkatleri çekmek istediğim nokta insanlığı ve eğitimciliğiyle bu mısrayı mana olarak zaten temsil eden bir dostumun ne tevafuk ki zahiren de kuşanmış olması. İçi dışı bir deyimini bir de bu cihetten düşünelim. Hatırlandığımız sözler karakterimizin, hayat tarzımızın yansımasıdır aslında. Sizi seven birisinin gönlünde hatırlanacağınız mısranın bu olması çok manidar, öyle değil mi? Tüm bunları gündelik hayat rutinlerimden olan balkonda saksı toprağı havalandırma, kuruyan yaprakları temizleme, çiçek sulama gibi işlemleri yaparken düşünüyor, bir yandan da ben hangi dizelerle anılıyorumdur acaba diye kendimi hızlıca mercek altına alıyordum. Ya pek de hoşa gitmeyecek dizelerle akla geliyorsam diye ürperti veren bir iç ses duyuyorum. Hayatım bir film şeridi gibi geçti gözlerimin önünden. Ben nasıl insanım? Nasıl bir iz bırakıyorum? Hatıra düştüğüm vakit neleri çağrıştırıyorum? Gibi sorularla kendini sigaya çekmeler, eksik ve kusurları tespit etmeler birbirini kovalıyordu. Bir vesile sorayım. Siz, sizi sevenler tarafından hangi mısralarla yad edilmek isterdiniz? Şu anki yaşantınız, gönüllerde yer bulmak istediğiniz dizelerle ne kadar uyumlu? Buyurun kucağınıza bırakılan nur topu gibi iki soru. Değerli dinleyenlerimiz, Ayşe Yazıcılar'ın kaleme aldığı "Dünyanın En Anlamlı Saçması" başlıklı yazıyı paylaştık son olarak Sesli Dergi'de bu akşam. Evet, Genç Dergisi'nin Temmuz 2020 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu gecelikte biz ayrılan süreyi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun efendim. Hoşça kalın.